Ayrım 24, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 220. 5. bölüm, Cemaatin Bahçeli dosyası. Geçen yıl bir akşam, bizim ev Birleşmiş Milletler gibiydi, yabancı konuklarım vardı. İtalyan, Alman, Fransız ortak yapımı bir belgesel hazırlıyorlardı, Papa'yı vurmak. Fransız Arte, Alman ZDF, İtalyan Rai televizyon kanallarında gösterilecekti belgesel. Sitemli konuştum çünkü Johannes Paulus, yani 2. Jean Paul suikastiyle ilgili yapılan tüm haberler, belgeseller geliyor salt bir konuya kilitleniyordu. Türk bozkurtlar. Avrupalılar Türk bozkurtlar hikayesini çok seviyor. Sonuca tetikçiye kilitleniyorlardı. Evet, Papa'yı Mehmet Ali Ağaç'a vurdu. Ama Papa suikastında tek mesele tetikçi Mehmet Ali Ağaç'a mı? Dedim ki gelin meseleyi en başından alalım. Papa 1. Yohannes neden Vatikan'da 33 gün yaşayabildi? Kalp krizinden öldüğü açıklandı. Neden otopsi yapılmadı? Özel doktoru Profesör Giovanni Rama'nın cesedi görmesine niçin izin verilmedi? 1. Yohannes Benedikt Patriği'ydi. Papa 6. Paulus öldükten sonra kurulan kapalı papa seçimi toplantısında muhafazakar kardinallerle yenilikçi kardinaller arasında çıkan anlaşmazlık dolayısıyla favori olmamasına rağmen her iki taraf tarafından da kabul edilen papa adayı olarak seçildi. Peki 33 günde 26 Ağustos 1978 ile 28 Eylül 1978 tarihleri arasında ne oldu? Meselenin öncesi var. Venedik kardinali olduğunda İtalyan Mason locası P2, yani Propaganda Due ile sürtüşmesi vardı. Papazlar Bankası olarak bilinen Venedik'teki Banco Cattolica del Veneto'nun satılmasına tepki göstermişti. Vatikan'ın mali müşavirleri bankayı P2'nin bankası olan Banco Ambrosiano'ya 5 milyon dolar rüşvet karşılığı satmıştı. Papa 1. Yohannes'in sürpriz şekilde papa olması, başta P2 olmak üzere kimi çevrelerde şok etkisi yaptı. Korktukları gibi Papa 1. Yohannes göreve başlar başlamaz hemen Vatikan'daki karanlık işlerin peşine düştü. Örneğin Vatikan Bankası'nın başkanı Başpiskopos Paul Casimir Marcinkus'un ilişkilerini araştırınca Vatikan'ın neredeyse tüm kardinal ve piskoposlarının bu işe battığını gördü. Vatikan mali danışmanı Michele Sindona kara para aklama uzmanıydı. Latin Amerika diktatörleriyle CIA'nın Avrupa'daki kesişme noktasıydı. Sonuç, 33 gün sonra gelen talihsiz kalp krizi. Belgeselcilere dedim ki, madem papayı vurmak belgeselini yapıyorsunuz, işe buradan başlayın. Devamını anlattım. Papa 2. Jean 16 Ekim 1978'de göreve geldi. 32 ay sonra, tarih 13 Mayıs 1981. Mehmet Ali Ağaç'a Vatikan'ın San Pietro meydanında Papa 2. Jean'a iki el ateş etti. Papa yaralandı, Ağaç'a yakalandı. CIA suikastı KGB'nin yaptırdığı dezenformasyona başladı. Bunların başında 1968-73 yılları arasında Ankara'da görev yapan Duane Claridge vardı. Ve ne tesadüf, Papa'ya suikast olduğunda Roma'da görevliydi. Bir diğer CIA görevlisi yine Ankara'da görev yapan Paul Henze'ydi. Dayanakları Papa'nın Polonyalı olmasıydı. Güya Polonya'da Lech Walesa önderliğinde işçiler sosyalist yönetime karşı muhalefete başlamıştı ve Papa en büyük destekçileriydi. Bu yorumun karşı tezi de geçerli olamaz mı? KGB destekçimiz Papa'yı öldürdü diye ayaklanma güçlendirilmez mi? Peki Türk bozkurtlar ile KGB ilişkisini kim, nasıl kurmuştu? Bu yalandı ama Duane Claridge gibi CIA ajanlarının Türkiye'deki MHP'lilerle ilişkisi sır değildi. Ruzi Nazar'ı araştırsanıza dedim belgeselcilere. Kızıl Ordu saflarında savaşırken esir düşüp nasıl antikomünist olup CIA'da çalışmaya başladığını, ABD'de hangi Türk subaylarıyla görüştüğünü, Türkiye'de görev yaparken Türk milliyetçiliğinin özünü nasıl değiştirip meseleyi sadece antikomünizme indirgediğini anlattım. Mehmet Ali Ağaç'a gibi Türk tetikçilerin etkilendiği Her Gün gazetesini kimlerin çıkardığını, yayın politikalarını kimlerin belirlediğini, Papa aleyhinde neler yazıldığını söyledim. Belgeselin prodüktörü Alman'dı, belgeselin rejisörü Alman'dı. Bu nedenle Papa aleyhine haber yapan Her Gün gazetesinden Enver Altaylı gibi MHP'liler ile Alman istihbarat ilişkisini niye hiç araştırmıyorsunuz diye sordum. Ağca'nın Papa suikastindeki görevini biliyoruz. Peki ya Alman istihbaratı, BND'nin elemanları, Dr. Hans E. Kannapin ya da Fritz Mihel'in rolü neydi? Ya Duane Claridge gibi CIA ajanlarının, varsa yoksa Türk bozkurtlar, kızgınlığım buna. Geliyorlar Türkiye'ye, 1000 kez Türk bozkurtlar belgeselleri, filmleri yapıyorlar. Yahu bu tek olgu Papa suikastını aydınlatabilir mi? Vatikan'ın karanlık ilişkileri bilinmeden, perde arkasındaki kukla oynatıcıları ortaya çıkarılmadan suikast çözülebilir mi? İtalyan P2 Mason Locası kurucusu ve başkanı Kont Licio Celli bilinmeden bu suikast anlaşılabilir mi? Locadaki takma ismi Kuklacıydı. Faşist Mussolini taraftarıydı. Franco'nun yanında İspanya'da Cumhuriyetçilere karşı savaştı. Hitler'in adamı Hermann Göring'in güvenini kazandı. Savaş sonunda CIA için çalışmaya başladı. 1970'lerde İtalya'da merkez sağcılar ile komünistlerin hükümet kurmasını, CIA'dan aldığı paralarla terörü arttırarak önlediği açığa çıktı. Tetikçi olarak kullandığı Francesco Pazienza ile Stefano Delle Chiae'nin Abdullah Çatlı ve ekibiyle ilişkisi olduğu yazıldı. Gladio'nun tetikçilerinin bağlantıları bilinmeden bu suikast aydınlatılabilir mi? P2 kurucusu Celli gerilim stratejisi uzmanıydı. Tarih 17 Mart 1981. Polisler Celli'nin villasını bastı. Devleti ele geçirmeyi planlayan 962 kişilik P2 listesi bulundu. İtalya ve Avrupa'nın gündemi buydu. Ve fakat Ağca'nın 13 Mayıs'ta sıktığı kurşunlarla İtalya'da gündem bir anda değişiverdi. Meraklı olanlar bu olayları Reis Gladio'nun Türk Tetikçisi kitabından okuyabilir. Belgeselci konuklara sonuç olarak dedim ki, buzdağının deniz üstündeki kısmını görmek kolaydır. Önemli olan denizin altındaki derin bölümüdür. Kandırılmış, kullanılmış ve işleri bitince bir köşeye fırlatılıp atılmış zavallıları değil, asıl kukla oynatıcılarının belgeselini yapmak gerek. Kim mi bunlar? Oyun masasındaki tetikçi. Tarih 4 Şubat 2015. Haluk Kırcı denetimli serbestlik kapsamında Bursa cezaevinden tahliye edildi. Medyada bir kafa karışıklığı var. Haluk Kırcı ne zaman cezaevinden çıksa Bahçeli Evler katliamı davasından tahliye olduğu sanılıyor. Oysa Kırcı 7 kez idam cezası aldı. 12 Nisan 1991'de 3713 sayılı TMK değişikliğiyle ölüm cezası alıp 10 yıl yatanların tahliyesi sağlandı. 11 yıldır hapiste olan Kırcı 26 Nisan 1991'de Bursa cezaevinden çıktı. Yanlış oldu. 7 kez idam cezası alan birinin ceza aritmetiğine göre 36 yıl yatması gerekir denildi. Haluk Kırcı aranmaya başlandı. Bu nasıl aranmaysa, evlendi, şahitliğini Mehmet Ağar yaptı. 25 Ocak 1996'da yakalandı. Susurluk çetesi iş başındaydı. Aynı gün firar etti. 10 Ocak 1999'da yakalandı. Bu kez 22 Aralık 2000'de Rahşan affıyla idam cezası kaldırıldı. Ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbete çevrildi. İnfaz indirimi yapıldı. 30 yıl 25 yıla düşürüldü. 18 Mart 2004'te Haluk Kırcı tahliye edildi. Fakat yine yanlış hesap yapıldığı için tekrar aranmaya başlandı. Çok geçmedi Ukrayna'da yakalandı. 4 Şubat 2005'te Kartal cezaevine kondu. 28 Mayıs 2010'da tahliye oldu. Çok geçmedi 8 Şubat 2011 tarihinde tekrar cezaevine girdi. Bu son cezaların Bahçeli Evler katliamı ile ilgisi yoktu. Çünkü Haluk Kırcı'nın Susurluk çetesi davasından kesinleşmiş 4 yıl ve bir iş adamını cezaevine çağırıp tehdit ederek 5 milyon dolar istemesi nedeniyle 6 yıl 8 aylık mahkumiyet kararı vardı. Ayrıca Bahçeli Evler katliamı cezaları 2012'de çıkarılan 6352 sayılı 3. yargı paketiyle affa uğratıldı. Türkiye'de bir görünmez el yıllardır bu davanın üzerine örtmeye çalışıyor. Yaşları 20 ile 26 arasında değişen 7 üniversitelinin katledilmesinin üzeri örtülmek isteniyor. Bakınız, intikam peşinde değiliz, adalet arıyoruz. Bu arayış Haluk Kırcı için de geçerli. Anadolulu 20 yaşındaki bir genç kimler tarafından nasıl ölüm makinesi haline getirildi? Kim bu Haluk Kırcı? Tetikçiliğe giden yolu kimler döşedi? Erzurum'da Kırcı ailesinin 4. çocuğu olarak 1958'de doğdu. Babası elektrikçiydi. Ortaokulda annesini kaybetti. Kadere isyan etti. Eğer Allah varsa o kadar orospu dururken neden benim annemi yanına aldı? 3 yıllık okulu 5 yılda bitirebildi. Demir doğramacı yanına çırak verildi. Yapamadı. Ağabeyi sayesinde Genç Ülkücüler Derneği'ne gidip gelmeye başladı. Yeni bir kimlik kazanmıştım diye yazacaktı yıllar sonra. 15'inde belinde silah taşımaya başladı. Kavgacıydı. Lisede okula gelmemesi şartıyla mezun edildi. Üniversite sınavını kazanamadı. Ankara'ya geldi. Ülkü Hoca referansıyla Gazi Eğitim Enstitüsü'ne kaydettirildi. Ankara'da ilk eylemi Bahçeli Evler son duraktaki bir solcu kooperatifine bomba atmak oldu. Bomba Amerikan malıydı. Kısa sürede Ankara'daki eylemci gençlerin önde gelen ismi oldu. Kod adı İdi Amin'di. Alparslan Türkeş'in korumalığını da yaptı, çantasını da taşıdı. Keza MHP Genel Merkezi Bahçeli Evler'deydi. Bu semti solculardan temizlemek için Kredi Yurtlar Kurumu Nene Hatun yurduna yerleştirildi. Sonra Bahçeli Evler katliamında 7 solcu genci katlettiler. Haluk Kırcı Zamanı Süzerken kitabında şöyle yazdı. Hiçbirimiz bilgilenmenin, kültürün, öğrenmenin, aydınlanmanın gerçek savaş olduğunun farkında değildik. Oyun masası öyle kurulmuştu. Bu oyunda bu sayılanlara yer yoktu. Hatta bütün bunlardan uzaklaşmak oyunun başlıca kuralıydı. Oyunun hedefi oyuncuları sembollerle ve totemlerle uğraştırarak birer keskin inançlı yapmak ve yok etmekti. Haluk Kırcı kitabında oyun masasının kimler tarafından nasıl kurulduğunu yazmadı. Ben yazayım. Oyun masasındaki siyah ajanı. Adı Ruzi Nazar. Özbekistan'ın Margilan şehrinde 21 Ocak 1917'de doğdu. Ailesi ipekçilikle uğraşıyordu. Liseyi bitirdikten sonra Komünist Parti'nin gençlik örgütünde çalışmaya başladı. Taşkent'te Planlı İktisat Teknikumu'nda ekonomi okudu. Sonra Pedagoji Enstitüsü'ne devam etti. Genç Leninci Dergisi'nde çalıştı. 1939'da Kızıl Ordu'ya alındı. Piyade asteğmendi. İkinci Dünya Savaşı'nda Odessa'daydı. Almanlara esir düştü. Hitler'in kurdurduğu Türkistan Lejyonu'na katıldı. Alman Propaganda Bakanlığı'nın radyosunda çalıştı. Savaş sırasında Almanya'da ABD istihbaratçılarıyla temasa geçti. ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in oğlu Amerikan askeri ataşesi, sonra CIA istasyon şefi olarak Ankara'ya atanacak Archibald Roosevelt aracılığıyla ABD'ye gitti. New York'ta CIA'nın kurduğu Amerika'nın Sesi Radyosu'nda görev yaptı. Archibald'ın ablası Ethel Roosevelt aracılığıyla resmen CIA görevlisi oldu. Yıl 1954'tü. Bu aileden Kim Roosevelt, CIA'nın Orta Doğu ve Güney Asya şubelerinin başında yer aldı. Ve yıl 1955. Ruzi Nazar, Texas Arlington'daki evinde Amerikan Harp Akademisi'ni bitiren ve Washington'da NATO Daimi Komitesi'nde görev yapan Binbaşı Alparslan Türkeş'le tanıştı. Dipnot: bu görüşmede ileride 27 Mayıs 1960 harekatına katılacak askeri ataşe Agassi Şen de vardı. Ve Türkeş yurda dönünce Çankırı'ya özel savaş öğretmeni olarak atanacaktı. Ruzi Nazar ABD'de Türkeş aracılığıyla CIA'da istihbarat eğitimi alan Yüzbaşı Fuat Doğu ile tanıştı. Dipnot: Fuat Doğu 1962'de MAH, yeni adıyla MİT Başkanı olduğunda Ankara'daki binayı CIA ajanlarıyla birlikte kullandı. Çok geçmedi, yıl 1959. Ruzi Nazar ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine istihbarat görevlisi olarak atandı. Ankara Bahçeli Evler'de eski genelkurmay başkanlarından birine ait bahçeli bir ev kiraladı. 6 ay sonra 27 Mayıs 1960 müdahalesi oldu. İlk önemli göreve 27 Mayıs'ın lideri Cemal Gürsel'e baş yaveri Agazi Şen aracılığıyla ulaşarak ihtilalin kudretli albayı Türkeş'in sol junta Cemal Madanoğlu ekibi tarafından öldürülmesini önlemek oldu. Ruzi Nazar 1962 ve 1963'teki Talat Aydemir ayaklanmalarına yakından tanıklık etti. Yeni MİT yasasından komünizmle mücadele derneklerinin kurulmasına kadar çok alanda faaliyet gösterdi. Dipnot, bu derneğin Erzurum'daki kurucuları arasında Fethullah Gülen de vardı. Ruzi Nazar Türkiye'de çalıştığı 11 yıl boyunca çok önemli ilişkiler kurdu. Örneğin iş adamı Ayhan Şahenk, kiminle evleneceğini danışacak kadar yakın arkadaşı oldu. MİT Müsteşarı Fuat Doğu ile birlikte TSK'daki solcu subayları tasfiye eden, idamlara ve aydın kıyımına yol açan 12 Mart 1971 askeri darbesini başardıktan sonra Washington'a döndü. Kısa bir süre sonra Almanya'ya gönderildi. Bir gün Ruzi Nazar'ın Almanya Bonn'da kapısını Enver Altaylı çaldı. Yeni İstanbul gazetesinde çalışırken tanışmışlardı. Türkeş ve Fuat Doğu gibi ortak tanıdıkları vardı. Enver Altaylı 1963'teki Talat Aydemir ayaklanmasına katıldığı için kovulan harp okulu öğrencilerindendi. Ardından Fuat Doğu tarafından MİT'e alınmıştı ve kod adı Ümit'ti. Uzmanlaşması için Almanya'ya gönderilmişti. Enver Altaylı MİT'ten ayrıldıktan sonra 1973'ten 12 Eylül 1980 darbesine kadar geçen süreçte Türkeş'in en yakınındaki isim oldu. Almanya'da MHP'nin parti müfettişliğini yaptı. İstanbul'da MHP'nin günlük gazetesi Her Gün'ün genel yayın yönetmeni oldu. Dipnot, Enver Altaylı yazdığı Ruzi Nazar, Siyah'ın Türk Casusu adlı kitabını Her Gün'de birlikte çalıştıkları Taha Akyol aracılığıyla Doğan Kitap'tan çıkardı. Her Gün'ün Papa ve Abdi İpekçi suikastındaki azmettirici rolü hiç araştırılmadı. Düşünün ki İpekçi'nin gazetesi Milliyet'e Taha Akyol köşe yazarı yapıldı. Enver Altaylı gazeteci olarak Mart 1980'de gittiği Bonn'da her daim yaptığı gibi ABD Büyükelçiliğinde Ruzi Nazar'ı ziyaret etti. Nazar akşam eve gelmesini istedi. Yemekten sonra Nazar Altaylı'ya şöyle dedi. Türkiye'de yakında darbe olacak ama bu aşağıdan junta hareketi değil, yüksek komuta kademesinin yani Genelkurmay Başkanı ve 4 kuvvet komutanının yöneteceği bir darbe. Terör ve anarşiye karşı olağanüstü tedbirlerin yanı sıra yeni bir sistem getirecekler. Bugün artık biliniyor ki Gladio'nun Türk tetikçileri darbenin meşruiyeti için daha çok kan döktü. Askeri darbeden sonra bu tetikçilerin kimileri hapis yattı, kimileri yeni görevler için yurt dışına kaçırıldı. Örneğin Alman istihbaratı BND görevlisi olup MHP ve Ilıcaklar'ın tercüman gazetesi ile yakın ilişkisi olan Dr. Hans E. Kannapin ve Fritz Michel kendileriyle çalışması için Enver Altaylı'ya teklif götürdü. Tanışıklıkları eskiydi. Altaylı 9 Şubat 1976 günü Paris'ten Türkeş'e yazdığı mektupta temaslarını anlatmaktaydı. 4 Mayıs 1976 günü Doktor Kannapin Köln'e gelecek. Burada beni Alman İç İstihbarat Teşkilatı Türkiye Masası Başkanı ile tanıştıracak. Bay Kannapin'e telefon ettiğimde o da sordu. Türkeş Bey Mayıs ayında gelecek mi diye. Albayım Mayıs ayında gelmeyi düşünüyor musunuz? Ruzi Bey de aynı soruyu yöneltti. Ruzi Nazar, Michel ve Doktor Kannapin, Alman Nazi generali olup 2. Dünya Savaşı'ndan sonra CIA'nın ve BND'nin kuruluşunda yer alan Reinhard Gehlen'in öğrencileriydi. Uzatmayayım, oyun masasındaki Ruzi Nazar emekli oldu. Sonra nerede ortaya çıktı dersiniz? Fethiye'deki Alevi mezarlığında. Bir hayat düşünün ki gençlik yıllarında komünist, 1939'da Kızıl Ordu'nun neferi, Nazilere esir düşmesiyle antikomünist olan istihbaratçı, uzun yıllar CIA ajanı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapan casus. Soğuk Savaş başlangıcında 11 yıl Türkiye'de görev alan, Türk milliyetçiliğinin esaslarını kökten değiştirerek, milliyetçileri antikomünist çizgiye getirerek kardeşi kardeşi kırdıran darbe planlayıcısı, Afganistan'daki CIA operasyonunun kilit adamı, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra CIA'nın Türk Cumhuriyetleri hakimiyet için kullandığı en değerli eleman. Sonrası kayıp. Bu bilinmeyen adam geldi ve belki de kaçtı demeliyiz. Gizlice Antalya Side'ye yerleşti ve 30 Nisan 2015'te öldü. Sonrası inanılmaz. Tarih 19 Nisan 2015. Fethiye Belediyesi'ne ait huzur evine 98 yaşında bir yaşlı erkek getirildi. Getiren 65 yaşındaki oğluydu. Babasını Antalya Manavgat'ın yazlık beldesi Side'den getirmişti. Fakat huzur evinin 98 yaşındaki yeni misafiri ağır hastaydı. Fethiye Ağır Hasta Bakım Empati Merkezi'ne yatırıldı. Aradan 11 gün geçti, hasta yaşlı adam 30 Nisan gece yarısı öldü. Babasını büyük bir gizlilik içinde huzur evine yerleştiren oğul, bu kez aynı gizlilik içinde mezar yeri aramaya başladı. Sonunda Fethiye'de Alevi mezarlığı olarak bilinen Foça Mahallesi'ndeki mezarlığa gizlice defnettirdi. Bu sessiz sedasız defin işleminde huzur evi müdürü Adem Güngör ile özel cenaze hizmeti veren Zeki Özden ve iki mezarlık görevlisi vardı. Nedense oğul cenaze işlemini Foça Mahallesi muhtarı İlker Can ile bu iki kişi dışında herkesten gizledi. Öyle ki Fethiye Belediyesi ile Mezarlıklar Müdürlüğü dahi konudan habersizdi. Gömüldüğüne dair hiçbir resmi kayıt ve tutanak yoktu. Resmi belgelerde böyle bir defin yoktu. Üstelik mezarın başındaki tahtada ne bir isim ne de bir numara vardı. Ölüm belgesindeki bazı yerler boş bırakılmıştı. Gizlice defnedilen Ruzi Nazar'dı. 21 Ocak 1917 doğumluydu. Baba adı Camşit Umirzakoğlu'ydu ve anne adı belgede yoktu ama Tacinisa'ydı. Diplomat değil, CIA ajanıydı. Demek sahte kimlik taşıyordu. Normal. Ölen kişi CIA ajanı Ruzi Nazar'dı ve onu gizlice Fethiye'deki Alevi mezarlığına defnettiren kişi 65 yaşındaki oğlu Erkin Nazar'dı. Babasını ABD ya da anne babasının mezarının bulunduğu, doğduğu Özbekistan topraklarına değil de neden alelacele ve gizlice Türkiye'ye gömdü? Veya Ruzi Nazar bir Alman Nazi subayının kızı Ermelinda Roth'la evliydi. Neden eşinin yanına ABD'de defnedilmedi? Ayrıca cenaze neden hızlı defnedildi? Ruzi'nin kızı Silvia veya Zülfiye Nazar ve torunları Jack, Clara, Lily ile damadı Daryl MacLeod'un gelmesi neden beklenmedi? Dipnot: Silvia Nazar'ın Nobel ödüllü matematikçi John Nash'in hayatını yazdığı kitap filme uyarlanmış, Oscar kazanmış ve ülkemizde Akıl Oyunları adıyla gösterilmişti. Keza gazeteci de olan Silvia Nazar, bu kitabıyla dünyanın en önemli gazetecilik ödüllerinden Pulitzer'e aday gösterilmişti. Erkin Nazar babasının ölümünü Türkiye, Özbekistan, Almanya ve ABD'deki istihbaratçı çalışma arkadaşlarına da neden haber vermedi? Keza Alparslan Türkeş'in çocukları aile dostuydu. Onların da haberi yoktu. MİT ajanı Enver Altaylı, Ruzi Nazar'ın manevi oğluydu. Hakkında övücü kitap yazdı. Bir adım ötede Manavgat'ta oturuyordu. O bile cenazeye çağrılmadı. Tüm bu gizlilik nedendi? Soğuk Savaş döneminde Türkiye'deki darbelerin, provokasyonların, suikastlerin arkasındaki isimlerden biri olarak bilinen CIA ajanı Ruzi Nazar'ın bu son yolculuğunun sırrı, gizemi neydi? Türkiye üzerinde büyük oyunları planlayanlardan Ruzi Nazar'ın yaşamı gibi ölümü de sırlarla doluydu. Ruzi Nazar'ın kodlarını ve şifreleri çözmek zor. Oyun masasında Türkler yok mu sanıyorsunuz? Birini yazayım. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 229.